Ayrım 50 Nevroz Muzaffer Orucoğlu sayfa 519. Mahmut'un sağ koluna Gede dayı, soluna ise Allahsız Ali girmişti. Zorlayarak götürüyorlardı çadıra doğru. Grubun usta kılavuzu Bego arkadan itiyordu Mahmut'u.
"Ya yapmayın Heval, ben girmem o çadıra," diye diretiyordu Mahmut.
"Zifaf gecesi bütün gecelerin anasıdır, kör oldu, deli olma, milletin hevesini kursağında koyma. Her gecenin bir fikri var ama bu gecenin bin fikri var. Bertilerin evli erkekleri nasıl da keyiflidir baksana. Bertilerin isteksiz karıları bu gecenin ateşiyle tutuşur, memnun ederler erkeklerini. Bu kadar keçiyi boşuna mı kestiler?"
Gedo dayıya Allahsız Ali başta olmak üzere kulak misafiri olan partizanlar kıkır kıkır gülüyorlardı. Ama Gedo dayı son derece ciddiydi.
"Olmaz Gedo dayı, bu kadar bekar yoldaşın arasından çıkıp o çadıra giremem."
"Sen bes, düşünme, kör olduğum. Beritanlı erkeklerden ayıp olur. Kaç keçi kestiler bize, izzet ikram ettiler. Çadıra girmezsen karıların morali bozulur, şevki şekaveti kırılır. Bizim için iyi olmaz. Bir yığın et yedik. Bu gecelerini sıcak geçirirlerse yarın sabah erzak torbalarımızı tıka basa doldururlar."
Çadıra ve yanan koca ateşe yaklaştıkça tilililer yoğunlaşıyor, tizleşiyor, suya düşen deli bir taş gibi geceyi dalgalandırıyordu.
"Ya yapmayın Heval, zorlamayın, ben girmek istemiyorum."
"Halka bak, karılara bak, kör olduğum. Sen nasıl öndersin, nasıl gerillasın? Halkın nabzını dinlesene. Bir yığın keçi kestiler. İsteksiz karılar bile kızıştı senin sayende. Çadıra girmezsen kötü olur."
Gedo dayının teorisi gülmelerine rağmen Allahsız Ali ve Bego başta olmak üzere bazı partizanların da kafasına yatıyordu. Çadıra yaklaştıkça Mahmut'un direnişi artıyor, tilililer çılgınlaşıyor, Gedo dayıyı destekleyen partizanların sözleri üvendire gibi dürtüyordu Meremeran'ı.
"Şu işe bak, herifi mezbahaneye götürüyoruz sanki."
"Nazlanma koca bebek, Gedo dayı haklıdır, kitleler coşmuş."
"Destana da hakaret olur, çadırda hasretle bekliyor seni Heval."
"Korkma, sünnet etmez seni."
Halk çadırı kuşatmıştı, çocuklar ayak altında kaynaşıyor, eğilerek çadırın eteğini kaldırıp kaçamak bakışlar fırlatıyorlardı içerideki gelinliksiz geline. Bakışlar direnerek gelen damata yönelmişti. Gözleri vel fecri kesilen bir grup beritandı, pir-i fani, çadır kapısına yakın bir yerde durum değerlendirmesi yapıyordu.
"Şehmuz, Şehmuz, hele şu oğlanın haline. Nuh aleyhisselamın tufan gemisine almak istediği boz eşekten ne farkı var bunun? Diremiş ayaklarını toprağa, girmem ha girmem."
"Bu oğlan o eşekten de beterdir Teto," diye güldü Şehmuz. "Eşeğin kantarmasından Nuh aleyhisselam kuyruğundan da şeytan çekerdi. Biri gir derdi, tufana kurban olma, soyun dünyaya kalsın, sen insanlara lazımsın. Şeytan da girme derdi. Eşeğin yüzünden şeytan da gemiye girdi, başımıza bela oldu. Hele hele, nasıl da dayamış ayağını dağa, mahsustan naz eder, hestir."
Dipnot katır. Büyük bir ses, söz ve alev şamatasının eşliğinde itekleyerek çadır kapısına getirdiler Mahmud'u. Bağıran çocuklara, tilili çeken kadınlara şaşkın şaşkın biraz da utanarak baktı Meremeran. Allahsız Ali'nin sırtına indirdiği birkaç baba yiğit yumrukla birlikte kendini zifaf çadırında buldu. Yerdeki döşeğin üzerinde bağdaş kurmuştu Destan. Mum ışığında gülümsüyordu saf saf, tüfeği hala kucağındaydı.
"Rezil olduk," diye mırıldandı Mahmut.
Çadır kapısının aralığından dışarıyı kesti. Tilili şamatası sona ermişti. Alev aydınlığında ışıyan suratları, konuşmaları, kahkahalar izledi biraz. Ani bir kararla dışarı çıktı. Çıkmasıyla da tilili ve homurtu tufanı koptu yeniden. Değişik karakter ve şiddetle parlayan bakışlara tosladı. Göğsüne saldıran bir yığın elin tazyikiyle çadırda buldu kendisini yeniden. İnsanların çıldırdığını sandı. Bu kadar bekar gerillanın bakışları altında hapishane haline getirilen kara bir çadırda sevişmenin tadı tuzu olur muydu hiç? Pazar yerinde binlerce gözün pençesinde dar bir kafese konulan bir çift güvercinin çiftleştiğini tarihler yazmış mıydı acaba? ''Niçin dışarı çıkıyorsun Mahmut?'' diyerek ayağa kalktı Destan. Haşin, kınayıcı bir iklim içindeydi. Dimdikti, ünlem işareti gibi.
''Böyle olmaz, biz göçer değiliz, gerillayız.''
''Bunda garipsenecek ne var? Halkın adetidir, normaldir.''
''Yavaş konuş, duyarlar. Çadırın çevresinde adamlar var. Bütün dikkatler, meraklar, gözler, kulaklar bu çadıra yönelmiş.'' diyerek aralıktan dışarıyı dikizledi.
''Halkın adetlerini bilmezmiş gibi konuşuyorsun Mahmut. Her şey normaldir, düğündür. Şu anda karı kocayız. Paylaşma, kutlama gecesidir, gel.''
Dönüp Destan'a baktı. Bakışları mayışmış, dudakları dayanılmaz, isteksiz bir ateşte kızarıp şişmiş gibi geldi Mahmut'a. Sıcak yabani dalgalar bastı kanını.
''Olmaz.'' diye başını salladı Mahmut. ''Bu kadar bekar yoldaşın arasında olmaz. Hem bu çadırda bir yığın delik var. Her deliğe bir yığın göz, bir yığın kulak üşüşmüş.''
''Saçmalama, yapmazlar.''
''Sen bilmezsin. Ben Beritanlıyım, bilirim. Bizim Beritanlı kopukların yapmayacağı şey var mı bu dünyada? Aynı çadırda analarıyla babalarının sevişmesini, fısıltılarını dinlerler sabaha kadar.''
''Sen de mi dinledin yoksa?''
''Aynı çadır içindesin. Dinlemesen de isterik sesler çıkarır, dinletirler.''
Çadırı yakından kontrol etti Destan, birkaç deliğini buldu. Dışarı baktı deliklerden, bir şey göremedi. Tüfeğini keçenin üzerine yatırdı. Çadır kapısı aralığından dışarıyı dikizleyen Mahmut'u süzdü. Sırtına çaprazlama atmıştı tüfeğini. Ayağında burnu dökme demirden kocaman botlar vardı. Kasaturasını, matarasını, yedek şarjörlerini ve tırmanma kendirini palas kasından aşağıya sarkıtmıştı. Sırt çantasını almışlardı ama yedek küçük çanta hala sırtındaydı. Bir deste kuru çiçek bağlamıştı namlusunun ucuna. Silahlanmış bir çilingir ustasını andırıyordu. İki büklüm dikizliyordu öylece. Çadırın hiçbir yerinde doğrulamazdı zaten. Doğrulsa başıyla havaya kaldırırdı çadırı. Düşürürdü direkleri, Allah boy vermişti. Seyrederken renklendirdi düşüncelerini Destan. Ne yapacaktı? Genç kızlığında hep gelinliğini ve bu anı hayal etmişti. Sevgilisi gülümseyerek içeri girecekti. Gelinliğin en görkemli, en anlamlı parçası olan tülü yavaş yavaş kaldırıp gözlerinin derinliklerine bakacak, yedi veren gülünü andıran ağzından öpecekti. Sonra düğme düğme kat kat ilerleyecekti çıplaklığına. Oğlanın şah damarı şişecek, ekmek sacı gibi ısınacaktı avuçları. Dünyanın tüm güzelliklerini o geceye sığdıracak ve kocaman altın arzularla yudumlayacaklardı şarap gibi o geceyi. Bir ömür unutulmayacaktı o gece. Bağdaş kurup oturmuştu dikiz deliğinin önünde Mahmut. Başını ellerinin arasına almıştı. Mahmut'un sırtına dikmişti bakışlarını Destan. Döşeğin yanında dimdik umarsız bir gül öylecene ayakta duruyordu. Zaman geçmiyor, mum erimiyor gibiydi. Mum yanıyordu ama eriyen Destan'dı. Dışarıda ses soluk kesilmişti. Arada bir eşek anırtısı ya da koyun meleişi geliyordu. Sessizliği derinleştiriyordu bu sesler. Ne yapacaktı şimdi? Bu herif oturduğu yerden kalkıp yanına gelmezdi. Eşitsizliğe tahammülü olmayan bir herifti. Yoldaşları yapayalnız kuru yerde yatarken bu yün döşekte sevgilisiyle birlikte kalk kucağa sarılıp yatamazdı. Ama her şeyi ilkin erkekten beklemek de yanlıştı. O gelmiyorsa kendisi gidebilirdi. İnisiyatifi ele alabilir, kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olan bu yanlış adeti hiç değilse bu çadırda yıkabilirdi. Utanacak ne vardı sanki, kocası değil miydi? Tav edebilirdi onu. Muma ve Mahmut'un ensesine baktı, dışarıyı dinledi, palaskasını çözdü, yüreği güpür güpürdü. Biraz sonra azıcık nazlanan ve sonunda tava gelerek azgınlaşan dev bir erkeğin kolları arasında olacaktı. Aylardır özlemiyle yanıp kavrulduğu o anı yaşayacaktı, o vahşi anı. Yavaş yavaş geldi, okşamaya başladı Mahmut'un saçlarını. ''Hadi gel, çocuk olma Mahmut.'' diye fısıldadı. ''Ciddiye al bu geceyi. Hayatı ciddiye alan, mücadeleyi ciddiye alan bir insan bu geceyi de ciddiye alır. Aslında Zelal birçok konuda haklıdır. Birçoğumuz feodal değer yargılarıyla hareket ediyoruz. İçimize kök salmış, köhne alışkanlıklara saldıramıyoruz.''
''Sen de Zelal gibi kafayı küçük şeylere takmışsın. Fedakarlığı ve disiplini zayıflatan liberal görüşler yayıyorsunuz. Disiplin gevşeyince kadınlık damarınız kabarıyor.
Ben seni anlamıyorum Mahmut. Hem beni seviyorsun, ilişkileri evlilik zirvesine kadar tırmandırıyorsun, hem böyle mızıkçılık yapıyorsun.
Ayağa kalkarak iki büklüm durdu. Saçlarını Destan'ın ipek okşayışlarından ve tatlı sesinden kurtarmanın yarattığı gerilimle,
''Canım sıkılıyor Destan'' dedi. ''Uzak dur benden. Sultan olmuş, kevkebeyle atan yüreklerin kuşatmasında sana yanaşamam. Bu gece şart değil.''
''Bu gece şarttır. Olmazsa ayrılırım senden.''
Sesteki kararlılık Mahmut'u vurgun yemişe çevirdi.
''Tehdit etme beni.''
''Tehdit değil, gerçektir. Sen benim mendebur inadımı bilirsin. Bu gece olmazsa artık hiç olmaz. Benim nenemi kaçırmışlar, anamı kaçırmışlar, ablamı da kaçırmışlar. Hiçbirisi böyle bir geceyi yaşayamamış. Anam bana sürekli olarak biz yaşayamadık kızım, hiç değilse sen yaşa diyordu. Ben senin gibi kereste değilim Mahmut, hatıralara bağlıyım, anlayışlı ol.''
İçinden fesubhanallah çekti Mahmut. Gerçekten de inatçıydı, dediğini yapabilirdi. İki büklüm bir tur attı çadırın içinde. Sevda şarttı. Sevdayı yarıda kesmek, sevdayı doruk noktasında arkadan hançerlemek insanlığa sığmazdı. Zulümlerin en büyüğüydü. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Çadırın çevresinde adam var mıydı acaba? Gece yarısına doğru insanı ısıran, uykuları dumura uğratan uysal yayla rüzgarları başladı. İki tilki çıktı erguvani ışıltılarla gülümseyen doruğa. Eteklerde uyuyan gerillalara, berti çadırlarına, koyun ve keçi sürülerine baktı. Dağın eteğinde karanlık gücünü yitirmiş, yerini laciverdi bir aydınlığa terk etmiş gibiydi. Tilkilerin dikkatine en çok silahlı nöbetçilerle sürüye sokulmak isteyip de sokulamayan üç babaç kurt çekiyordu. Dereden baykuş ve kurbağa sesleri yükseliyordu. İnsanı ferahlatan, arındıran, mürgületen duru bir su uğultusu geliyordu dağın baskana bakan yüzünden. İlginç samani bir aydınlık sarmıştı yıldız mahşeri haline gelen gök kubbeyi. Kuzey yakasına göçmen kuşlarını korkutan sahte şimşekler egemendi. Kekliklerin ötüşüyle zorlana zorlana söktü şafak, kayalar gülümsedi bal peteği gibi. Çoban aldatanların, dağ bülbüllerinin, niyaz kuşlarının, rençber kılavuzlarının, bıldırcınların göçerleri mest eden sıtranları başladı. Dipnot türkü. Göçerlere göre bir serçe yavrusunun cikcikinden doğuyordu koskoca bir şafak. Toprağı iki şey uyandırabilirdi. Şafak ve anasını yitirmiş dişi bir ceylanın ağlayışı. Tan yeri ağarmaya başlarken duru dağ sularındaki balıkların rengarenk dizilerek duaya ve niyaza durduklarına inanırlardı. Yeraltı yaratıklarının harekete geçmesi, suların kız saçı gibi incelerek köklere yürümesi tanla başlardı. Uçurum kayalarına gömülen yuvalardaki mini minnacık çıplak civcivler başlarını analarının tüyleri arasından çıkararak doğudaki nura yöneltir, açılmış sarı ağızlarıyla boğum boğum içerlerdi bu nuru. Yırtıcı kuşlar şafağın uğultusunu yuvalarını terk ederek karşılarlardı. Onların toprağa kıvılcım gibi düşen çığlıklarından adı bilinmedik kıpkırmızı çiçekler fışkırırdı. Önce berti kadınları uyandı. Bakışlarında bakış, ağızlarında ağız izleriyle. Bir önceki sabaha nazaran daha dinç, yüksüz ve ferah. Yayık sesleri ve meleişlerle yankılandı kayalar. Gerilla grubunun uyanışı evli çiftle başladı. Toplu halde yapılan şafak sporunu tüm bertilerin uyanışı izledi. Güneşli, cıvıltılı, rengarenk bir sofrayı andırıyordu dağın eteği. Kuşların sürüler halinde geçişleri başlamıştı. Dalgasız dupduru pınar mavisine girmişti gökyüzü. Berti erkeklerinin keyfi yerindeydi. Bakışları evli çifte kayıyordu sık sık. Zifaf çadırının sahibi Durso dayısının kulağına ''Benim karı çadıra girmiş, yatağa, çarşafa, yerdeki keçelere bakmış. Bir damla kan izine bile rastlamamış.'' diye fısıldıyordu.
''Ya kızın isteksizliğidir, ya oğlanın gıryatsızlığı, ya da...''
Kurulan büyük bir sabah sofrasından sonra grup hareket için hazırlandı. Çevlik dağlarından gelecek olan bir başka gerilla grubuyla buluşmak için şeytan dağlarına doğru hareket etti. Begoyla Babil'i öncü tim olarak çıkarmışlardı. Ana grubun en önünde hoca, arkasında ise Çeto yürüyordu.
Mavi sabah sisi sarmıştı dağları. Katırlı bir ihtiyarla karşılaştılar keçi yolunda, selamlaştılar. İhtiyar katırın üzerindeydi. Haylice yük vardı sırtında katırın.
"Ta aşağılarda bir saatlik yolda 200-300 asker gördüm gençler," diyerek katırı durdurdu. "Oralardan geçmeyin, burduma kan kokusu geldi."
Birkaç soru ve cevaptan sonra Çeto ihtiyarın Beritanlı olup olmadığını öğrenmek istedi.
"Ya değilim hayrat, ben attarlık yaparım. Yazın yaylalara üzüm, elma, armut, ıvır zıvır götürür satarım. Karşılığında peynir alırım, yağ alırım. Zar zor geçindiririm horantamı. Bekleyen 5 yük üzümüm var. Birkaç günde satmazsam çürür giderler zıkkımlar."
"Şu zıkkımlardan biraz da bize sat halo," diyerek eliyle yükü yokladı Çeto. Katırdan büyük bir sevinçle indi ihtiyar. Teraziyi çuvaldan çıkarırken cebindeki gazete dikkatini çekti Çeto'nun. Grup yürüyüş düzenini bozmadan 200 metrelik bir kol halinde bekliyordu.
"Cebindeki gazeteye bakabilir miyim halo?"
"Ha ha hayran, al oku," diyerek gazeteyi çıkarıp Çeto'ya uzattı. "Bertilerden bir kör Kuto var. Her gidişimde bana bir gazete al da Kürtlerin halini ahvalini okuyam der durur. Onu almışım. Drah Doğan'ın ailesindendir. Kökleri isyancıdır."
"Ha, bizim Kuto," diye düşündü Çeto. Göz atmaya başladı Tercüman gazetesine. Bakışları sol tarafta "Teröre karşı irşat ekibi kuruldu" başlıklı yazıya kaydı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde eylemlerde bulunan yasa dışı bölücü örgüte karşı halkı aydınlatmak amacıyla Diyanet Dini İşler Yüksek Kurulu tarafından bir irşat ekibi oluşturularak bölgeye gönderildi. İrşat ekibi ilçe ve köylere giderek camilerde, köy odalarında ve köy kahvelerinde toplu halde vaazlar vererek vatandaşlara bölgede eylemlerde bulunan bölücü terör gruplarına karşı uyanık olmalarını, onlara kanmamalarını, devlet güçlerine yardımcı olmalarını anlatacak.
Gülümsedi, hocaya uzattı haberi.
"İşleri Allah'a havale ediyorlar," diye mırıldandı.
7 kilo üzüm tarttı ihtiyar, birkaç naylon torbaya doldurdu.
"Borcumuz ne kadardır halo?"
3 kilosu benden, terörist oğullarıma hediye. 4 kilonun parasını alırım."
Gerillalar güldüler. Neye güldüklerini anlayamadı ihtiyar.
"Bize terörist demene gülüyorlar halo," diye gülümsedi Çeto. "Biz terörist değiliz. Halk ordusuyuz, gerillayız, partizanız."
"Ha ha, şimdi anladım hayran. Haklısın. Siz Kürt askerisiniz, peşmergesiniz."
"Biz peşmerge de değiliz halo," diyerek eyalet komutanlığının maliyecisi Berivan'ı çağırdı. "Berivan, gel şu borcumuzu öde. Peşmerge yenilgi demektir. Kendi gücüne güvensizlik demektir. Siperden firar demektir. Peşmerge devri geçti. Modern gerilla devrindeyiz."
"Berivan, gel şu borcumuzu öde" cümlesinin dışında hiçbir şey anlamamıştı ihtiyar. Ama "sizleri anlıyorum" dercesine gülümsüyordu.
"Yardımın için, hediyen için çok teşekkür ederiz halo. Fakirin bir kuruşluk bağışı zenginin bir milyarına bedeldir."
Hoca gazeteyi ihtiyara geri verdi. Berivan'ın parayı ödemesinden sonra grup yeniden harekete geçti. Az ileride yürüyüş güzergahını değiştirerek dereye girdi. Yırtıcı kuşların çığlıkları artmış, toprak ısınmaya başlamıştı. 50. ayrımın sonu. Sayfa 526.